teşride Kur'an'dan sonra ikinci kaynak olarak zikredilen sünnet-i seniyenin, yani hadis-i şeriflerin etrafında eskiden olduğu gibi günümüzde de zamanımızda da bir hayli ileri geri konuşmalara şahit olmaktayız. Bir hayli cahilce, bilgisizce ileri geri konuşmalara şahit olmaktayız. Bu yönlü gevezelik yapanlar, akıllarına uluhiyet makamı tanıyıp da her şeyde akla öncelik vermeleri ve yine aklı her şeyde hakem kabul etmeleri nedeniyle Allah'ın tertemiz şeriatından olan birçok hadisi şerifi inkara kalkışmaktadırlar. Ayetleri tevile, kafalarına göre yoruma, hadisleri ise büyük bir cesaretle, büyük bir rahatlıkla inkara kalkışmaktadırlar. Bu akılcı zihniyetin hamballığını yapan bidat ehli mezhep ve meşrep müntesipleri, geçmişte olduğu gibi zamanımızda da arz-ı endam etmekte ve tahribatlarını da cahiller üzerinde korkunç bir şekilde sürdürmektedirler. Nerede bir cahil yakalasınlar, dinle, imanla alakası olan ama bu anlamda bilgisi kısır olan kişileri, kimseleri yakalarlar, bunlarla hemen akıllarına hitap ederek, mantık kullanarak, aklı efendime söyleyeyim ölçü alarak, sahihi gayri sahihini birbirinden ayırt edemeyip birbirine ters görünen şeyleri yan yana getirerek bu insanların bu anlamdaki akıllarını çelirler. Bu anlamda korkunç bir şekilde tahribat yapmaktadırlar kardeşlerim. Birçok şirk ve küfrü bünyelerinde barındıran bu bid'at ehli mezhep ve meşrep müntesipleri zihinlerinde hükme bağladıkları bir hususa nasların aykırı gelmesi halinde hemen icat etmiş oldukları bu yöntemle, bu yordamla red, inkar cihetine gidebilme imkanı elde etmişler ve önlerine gelen herhangi bir ayet ve hadisi böylece akılcı bir düşünceyle ya kabul etmiyorlar ya da farklı bir yoruma tabi tuttuktan sonra kabul ediyorlar. Tabii ki bu da değerli kardeşlerim, bu da birçok ayeti kerimeyi kendi istek ve arzularına göre yoruma ve birçok hadisi şerifleri de biraz önce ifade ettiğimiz gibi redde ve rivayetleri hakkında da akli görüşler ileri sürmeye götürmüştür. Ama ölçüleri her zaman akıl olmuştur. İmam Şatibi'nin dediği gibi kendi amaçlarına ve mezheplerine aykırı gördükleri hadisleri reddederek bunun akla aykırı olduğunu, eldeki delillerin öngördüğü ölçüye uymadığını söyleyerek bunları kabule yanaşmazlar. Bunun bu şekilde gerekli olduğunu söylerler. Bunu bu anlamda savunurlar. Kabir azabını inkar ettikleri gibi, şefaat olayını inkar ettikleri gibi, Allah'ın görülme meselesi yani rüyetullah'ı inkar ettikleri gibi ve bu sefer bunlar daha da ileri giderek bu hadislerin, bu rivayetlerin ravileri hakkında da ileri geri konuşmaya, bu insanlara dil uzatmaya başlıyorlar. Aleykümselam. Bu rivayetlere de dil uzatmaya başlıyorlar. Yani adil olduklarında ve imametlerinde ittifak olunan muhaddisleri dahi dillerine hedef seçmişlerdir. İslami ahlaki değerlerden ve ilimden nasibi olmayan bu kimselerin, bu zatların, bu asabi ruhların gerek adaletsizce sahabeye tan etmelerine karşı ve gerekse kullandıkları umumi ve hususi ifadelerine karşı temkinli olunması için siz değerli kardeşlerimizi, ben acizane bu sohbet vasıtasıyla bilgilendirmeyi arz ettim. Bilgilendirmeyi arz ettim. Yani bundan kastım, Mu'tezile gibi hadis inkarcılarının, sahabeye tan edenlerinin, sahabe hakkındaki sözlerinin güzel anlaşılması, onların kullandıkları umumi ve hususi ifadelerin, diğer bir ifadeyle Şia'nın bu anlamdaki ileri sürdüğü şeylerin güzel anlaşılması gerekir. Hem de çok. Hem de çok. Daha açık bir ifadeyle Allahu Azze ve Celle'nin bu konuda birçok ahlaksızlıklara maruz kalan o güzide topluluğu umumen tezkiye ifadesine rağmen bu kimselerin kullanmış olduğu hususi ifadelerin güzel anlaşılmasını istiyorum. Biz bu konuda, yani Allah ve Resulünün sahabeyi tezkiye konusundaki delillere geçmeden önce, aleykümselam, bu delillere geçmeden önce isterseniz sahabi tarifini, tabirini bir yapalım. Neden? Çünkü sahabi tabiri güzel anlaşılmaz ise, sahabiden kastın kim olduğu anlaşılmaz ise, bunların bu anlamda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra dinden dönen kişileri, kimseleri de bu sınıf içerisine, bu tabirin içerisine sokarak birçok cahil insanı aldatmaktadırlar. Kandırmaktadırlar bu asabi ruhlar. Önce sahabi derken kim? Aklımıza gelmesi gereken kim? Kimler? Bunu güzel anlamamız gerekir. Sahabi kardeşlerim, kafanıza güzel yazmanız gerekir. Sahabi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devrini idrak etmiş. Aleykümselam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrini idrak etmiş. Müslüman olarak peygamberi görmüş. Onun sohbetinde az veya çok bulunmuş. Bunun yanı sıra peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi görmemesine rağmen ona mülaki olmuş Müslüman olarak ölmüş kişi ve kimselere denir. Yaraları olanlar gocunuyorlar. Kayıyorlar hemen. Tekniker de bunlardan bir tanesidir. Bu zavallılar. Bunlar gömlek değiştirir gelirler yanına. Ahlaksız insanlar bunlar, ahlaksız. Benimle karşılaşsa selamlaşırız. Sarılır, helalleşiriz. Kardeşim, hakkını helal et. Kusura bakma, hakkında böyle şöyle dedim. Ama bu zavallılar sahabeyle nasıl helalleşecekler pek bilmiyorum onu. Bunu bilemiyorum. Bunlar ahlaksız insanlar. Evet. Sahabe insan değil miydi diyor. Biz melek mi diyoruz kardeşim? Sahabe de insandı. Onlar hata yapmadılar mı? Elbette ki sahabe de hata yapmıştır. Adalet ile hatasızlık, yani masumiyet birbirinden tefrik edilmelidir. Onlar adildiler ama masum değildiler. Sen kalkar masumiyet ararsınsa kafana göre, çok daha beklersin. Hala bekliyorlar, masum imamları gelecek. Çok daha beklersin. Evet. İnsandılar. Adildiler ama. Ama masum değildiler. Aleyküm selam. Sahabi kardeşlerim, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem devrini idrak etmiş. Müslüman olarak peygamberi görmüş veya ona mülaki olmuş, yani gözüyle görmemiş ama ona mülaki olmuş, yani Ümmü Mektum gibi onun yanında, onun resullüğüne, onun nasihatına iştirak etmiş, ona bu anlamda mülaki olmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimselere denir sahabi. Çoğulu ise sahabedir kardeşlerim. Gerek hadis rivayetinde ve gerekse inanç ve amel olarak İslam dininin mütakip nesillere öğretilmesinde ilk kaynak olmaları bakımından sahabenin önemi pek büyüktür değerli kardeşlerim. Sahabenin önemi pek büyüktür kardeşlerim. Bu sebepledir ki İslam dini tarihinde her bir sahabi üzerinde titizlikle durulmuştur. Her birinin tercüme-i hali yazılarak ciltler dolusu sahabe tarihleri vücuda getirilmiştir. İnsanlara tanıtılmıştır bu kişiler, bu kimseler. Sahabiler İslam dininin korunmasında, yayılmasında değerli kardeşlerim ve mütakip nesillere öğretilmesinde ve yine bu gayeler uğrunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte omuz omuza savaşarak hayatlarını feda etmekte Müslümanların en hayırlı nesli olarak kabul edilmiştir. En hayırlı nesil olarak kabul edilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin de bir hadisi şeriflerinde buyurduğu gibi ümmetimin en hayırlısı benim muassırlarımdır. Ümmetimin en hayırlıları benim muassırlarımdır. Benim etrafımdaki insanlardır. Hatırlarsınız Bukhari'deki bir hadisi şerif. Değerli kardeşlerim, hiç şüphesiz ki sahabelerin hepsi de adildirler. Onların adaletine Allah ve Resulü şehadet etmiştir. Her şeyde olduğu gibi bu konuda da, yani tezkiye konusunda da Allah'ın ayetlerini ve Resulünün hadislerini ölçü olarak kabullenip onların koyduğu hüküm ve kaidelere göre hareket etmesi gerekir bir Müslümanın. Aleykümselam. Her konuda Kur'an-Sünnet çizgisinde hareket edeceği gibi bir Müslümanın, unutmayınız ki, tezkiye hususunda da, özellikle sahabenin tezkiyesi hususunda da Allah'ın kitabı, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti ele alınmalıdır. Müslümanın buna uygun hareket etmesi gerekir. Sahabe-i kiramın adaleti, Allahu azze ve celle'nin onları adil sayması, onları temizliğinden haber verip ve onları seçtiğini beyan etmesiyle sabit olmuştur. Allah onları tezkiye etmiştir. Bu sabittir değerli kardeşlerim. Onların bu vasfını Allahu azze ve celle Kerim kitabında bakınız nasıl buyuruyor. Siz insanlar için çıkartılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Bu ifadenin hususi olarak muhatabı olan insanlar da onlar. Sizler var ya, sizler insanlar içerisinde çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. Ali İmran suresi 110. Yine bakınız Bakara suresinde, işte böylece sizi vasat bir ümmet kıldık. Siz orta bir ümmetsiniz. Siz orta yolu takip eden bir ümmetsiniz. Yani ne ifrat ne de tefritte bulunmayan, benim tarif ettiğim yolda yürüyen insanlarsınız. Tövbe suresi ayet 100. Muhacirlerden, ensardan en ileri gelen, önde giden ve bunlarla beraber ihsan ile onlara uyanlardan Allah razı olmuştur. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Siz muhacirleri, siz ensarı, Allah Azze ve Celle'nin bu tezkiyesine rağmen muhacirlerden ve ensardan kimi tenkit edebilirsiniz? Kimi cerh edebilirsiniz? Kimin hakkında ileri geri konuşabilirsiniz? Allah muhacir demişse bütün hicret edenlerden razı olmuştur. Ensar demişse onları barındıran, onları misafir olarak kabul eden, yediğinden onlara yediren, içtiğinden onlara içiren, hatta iki tane hanımı olup da dilersen bir tanesini boşayayım sen al dedikleri insanlardır bunlar. Onlar birbirlerine karşı çok merhametliydiler. Allah bunlardan razı olmuştur diyor. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. Hem onlara altlarından ırmaklar akan cennetler hazırlamıştır. Orada ebedi kalıcıdırlar. İşte en büyük kurtuluş budur diyor Allah Azze ve Celle burada Ensar'ı, Muhacir'i ne yapıyor? Tezkiye ediyor. Temize çıkarıyor. Onları cennetle müjdeliyor. Ve sakın ha sakın şunu unutmayınız ki, Muhacir'in içerisinden, Ensar'ın içerisinden herhalde onların ileride ne yapacağını, ne edeceğini Allah Azze ve Celle biliyordu. Allah'ın razı olduğu Ensar ve Muhacir'in içinde herhalde sonradan dinden çıkan insanlardan bahsetmiyor. Allah Azze ve Celle ezeli ebedi ilmiyle bunların hepsini bilen bir zattır. Allah bu ayette böyle söylüyor ama diyor, ama sonradan bunlar şöyle yaptılar. İleri geri konuşanlar söz konusu. Yine bakınız Enfal suresinde, ey peygamber, Allah sana da sana tabi olan müminlere de yeter. Allah sana da sana tabi olan müminlere de yeter. Bu ayetin ilk muhatabı olan insanlar da sahabeydi. Haşr suresi 8-9. Ganimetler yurtlarından ve mallarından atılmış Allah'tan bir lütuf ve hoşnutluk arayan, Allah'a ve Resulüne yardım eden muhacir fakirlere aittir. İşte asıl doğru olanlar bunlardırlar. Muhacirler gelmezden önce Medine'yi yurt edinenler ve imanı kalplerine sindirmiş olanlar, kendilerine hicret edenleri severler. Onlara verilen şeylerden dolayı içlerinde bir hasetlik hissetmezler. Kendileri ihtiyaç içerisinde olsalar bile, onları kendilerinden önce tutarlar. Onları kendilerinden önce tutarlar. Haşr suresi 8 ve 9. Fetih suresi 18-19. Ağaç altında sana beyat etmeleri dolayısıyla Allah o müminlerden razı olmuştur. Ağaç altında sana beyat etmeleri dolayısıyla Allah o müminlerden razı olmuştur. Ağacın altında beyat edenlerin sayısı rivayetlerde anlatıldığı gibi 1500 kişi. 1500 kişi. Allah onlardan razı olmuştur diyor. Allah o müminlerden razı olmuştur. Gönüllerindekini bilmiş, üzerlerine huzur indirmiş ve onlara yakın bir fetih ve elde edecekleri pek çok ganimetler vermiştir. Allah daima galiptir ve hikmet sahibidir. Değerli kardeşlerim, bu ve bununla eş manalı daha nice ayeti kerimeler var ki, Allahu Azze ve Celle bu ayetlerinde sahabeyi umumen ve hususen övüyor. Umumen ve hususen övüyor. Tezkiye ediyor. Onların adaletinden bahsediyor. Kendilerinden razı olduğundan bahsediyor. Adil olduklarını bildiriyor. Allah ve Resulü sahabenin adil oluşlarını vurguladıktan sonra, artık onlar hiç kimsenin kendilerini adil saymasına ihtiyaçları yoktur. Böyle bir ihtiyaçları yoktur onların. Allah'ın tezkiye ettiği insanların, Resulünün tezkiye ettiği insanların adil oluşları hususunda bir başkalarının tezkiyesine ihtiyaç yoktur. Hele hele Rafizilerin, hele hele Şia'nın bu anlamdaki tezkiyelerine ihtiyaçları yoktur. Kendisi hasta olan bir insan başkasına şifa veremez. Allahu Azze ve Celle'nin bu tezkiyesinden sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hadisi şeriflerinde onların adil olduklarından bahsediyor. Onların ümmetin en hayırlıları olduklarından bahsediyor. Ve onların tezkiyesi hususunda tevatür derecede rivayetler söz konusudur. Allahu Ekber. Bugün hadisleri saf dışı edebilmek için sahabeyi diline dolayan zavallılar Kur'an'ın da aynı yoldan geldiğini unutuyorlar. Onların söyledikleri sözü reddetmek için bu anlamda çırpınanların Kur'an'ı da reddetmeleri gerekir. Kur'an'ın ravileri de onlardır. Kur'an'ın ravileri de onlardır. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sahabeyi tezkiye hususundaki ifadeleri Buhari'de, biraz önceki zikrettiğimiz hadisi tekrar edersek, ümmetimin en hayırlısı benim asrımda olanlardır. Benim muassırlarımdır. Sonra onlara tabi olanlar, yani tabiinler, sonra onlara tabi olanlar, yani etba'ut tabiinlerdir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Senin bu hadise hangi anlamda bir itirazın var? İlmi olarak bu hadise senin itirazın nedir kardeşim, söyler misin? Nasıl itiraz ediyorsun sen şimdi buna? Neye dayanarak itiraz ediyorsun? Bir gerekçe göster bakayım. Bunun metninde mi bir problem var? Bu hadisin senedinde mi bir problem var? Değilse senin kafada mı bir problem var? Bakıyorsun adamın kafada problem var. Kendisi söylüyor bunu. Kafama yatmıyor diyor. Hah, söyle şunu işte bakayım. Kafada problem var kardeşim, kafada. Kafada problem var. Yine Bukhari'deki, İbn-i Mace'deki bir hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Sakın sahabelerime sövmeyiniz. Sahabelerime sakın sövmeyiniz. Sizden biriniz Uhud dağı kadar altın infak etseler, sahabelerimden birisinin iki avuç sadakasına erişemez. Hatta bunun yarısına bile erişemez diyor. Sakın sahabelerim hakkında ileri geri konuşmayın. Yine Bukhari hadisi El-Bera radiyallahu anhudan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu diyor. Ensar ki onları ancak mümin olan sever. Ve yine onları ancak münafık olan kimseler buğz ederler. Her kim Ensar'ı severse Allah da onu sever. Her kim Ensar'a buğz ederse Allah da ona buğz eder. Bu da yine Bukhari hadisidir değerli kardeşlerim. Enes İbni Malik radıyallahu anhu anlatıyor. Bir keresinde Ensar'dan bir kadın kendi çocuğu ile beraber Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onunla konuştular. Sonra Resulullah iki kere, yani iki sefer nefsim elinde olan Allah'a yemin ederim ki siz Ensar cemaati var ya, bana insanların en sevimlilerisinizdir. Ensar cemaati, siz bana insanların en sevimlilerisinizdir. Allah Resulü yaramaz insanları sevmez kardeşim. Bu da yine Bukhari hadisi. Sehil bin Saddan radıyallahu anhu şöyle diyor. Bizler hendek kazıp ondan çıkan toprağı omuzlarımız üzerinde taşırken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi de ya Rab, yaşamak ancak ahiret yaşamasıdır. Sen muhacirlere ve ensara mağfiret eyle ya Rab diye dua ettiler diyor. Ensar ve muhacir hakkında duada bulundular diyor. Bu da yine Bukhari hadisidir değerli kardeşlerim. Ebu Davud'da, Müslim'de, Tirmizi'de, Ahmed'in Müsned'inde yine bir hadisi şerif. Ağaç altında sana beyat etmeleri dolayısıyla Allah o müminlerden razı olmuştur. Ayeti celilesi indiği zaman bu an Resulullah'a beyat eden insanların sayısının 1400 kişi olduğu bu rivayette de anlatılıyor. 1400 kişi değerli kardeşlerim ağaç altında beyat ediyorlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme. Ağaç altında beyat edenlerden Allah razı olmuştur diyor. Onlar da Allah'tan razı olmuşlardır diyor. 1400 kişi kardeşler. Geçiyoruz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hususi tezkiyelerine. Hususi olarak tezkiyelerine, özellikle bugün Rafizi'nin, Şia'nın tenkit ettiği, haklarında ileri geri konuştuğu, hatta ve hatta birbirlerine kullandıkları en çirkin sözlerden bir tanesi, birbirlerine söylediklerinde kızdıkları bir ifade, kabrinde Ömer'in kemiği bulunsun. Kabrinde Ömer'in kemiği bulunsun diyor. Ebu Bekir'e ve Ömer'e lanet ederler. Ebu Bekir ve Ömer'e lanet ederler Allah'ın laneti üzerine olasıcalar. Bunlar duyduğumuz şeyler kardeşim. Biraz önce arkadaşımız yazıyor ya, hocam böyle kimseler var mı Türkiye'de? Adam benim karşımda diyor ki Osman'ı bana sevdiremezsin ki diyor. Adam Ayşe'ye zaniye diyecek kadar alçak kardeşim. Bunları görmemezlikten gelmeyeceğiz. Veya sakın takıya yapmayalım. Bir zamanlar Türkiye'de arzı endam ediyordu bu manzara. İran'dan uçaklarla kadınlar getirip burada zorla muta yaptırıyordular insanlara. Gençleri bu yönle avladılar, tavladılar. Gözlerimiz kör değildi bizim. Bu anlamda benim karşımda bayanlardan, bırakın erkekleri, bayanlardan bile hocam ama mutanın şartları var, şartlar gerekirse yapılır. Bu anlamda konuşan kişiler, kimseler vardı. Ve hala da devam ediyor. Birçoğu kurtuldu, Allah'a hamdü senalar olsun. Biraz önceki o bahsettiğim bayan kurtulduğu gibi birçok insan kurtuldu diyebilirim. Daha doğrusu samimileri, ihlaslıları, onların ne derece pislik insanlar olduğunu anladıktan sonra geriye döndüler. Çünkü bilmiyordular. Onlar bir zamanlar la şiiye, la sünniye, İslamiye, İslamiye diye yapmacık sloganlarla aldatıldılar. Bunlar bizim yaşadığımız dönemlerdi kardeşlerim. Bunlara şahit olduk. Aleykümselam. Bunlara şahit olduk. Bugün sahabe hakkında ileri geri konuşanlar hala eksik değiller. Biraz önce arzı endam eden manzarada gördünüz. Sizin şu Ebu Hureyre dediğiniz adam kim diyor? Ebu Hureyre kadar kafana taş düşsün. Sen Ebu Hureyre'nin kim olduğunu çok iyi biliyorsun. Radiyallahu anhu. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin biraz önceki ayeti celilelerde Rabbimizin umumen ve hususen tezkiyesinden sonra ve yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin umumi tezkiyesinden sonra hadislerde şimdi de hususi tezkiyelerine, yani isim vererek tezkiyelerine bakalım. Ebu Bekir radıyallahu anhu, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin kayınpederi, Ayşe'nin radıyallahu anhanın babası, Tövbe suresi ayet 40 biliyorsunuz, nitekim kafirler iki kişiden biri olarak onu Mekke'den çıkardığında her ikisi de mağaradayken arkadaşına üzülme, Allah bizimle beraberdir demişti. Tövbe suresi ayet 40 hatırlarsınız. Rabbimizin bu ayeti cellede zikretmiş olduğu iki kişi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile Ebu Bekir radıyallahu anhu. Bence tanıma, boş ver. Ehli sünnetin haricinde ehli dalle, dalalet fırkası, sahabeye ileri geri konuşan, hadisleri inkar eden, gayeleri devlet olup İslam'ı kafalarına göre yorumlayan, bunu kendilerine alet edinen, tezgahlarına, o çirkin tezgahlarına İslam'ı malzeme edinen kimselerdir. Bu anlamda gidin, yaşadıkları en fazla yaşadıkları beldeye bir gidin, görün bakayım ne yapıyorlar. En akıllıları, en samimileri kabirlerin başında yetiş ya Ali, yetiş ya Fatıma, yetiş ya Caferi Sadık. Korkunç bir ehli kuburluk var orada. Gidin görürsünüz. Putçuluğa karşıyız derler. Hümeyni'nin putçuluğa karşı olduğunu söylerler. Hümeyni zamanında yapılan efendim türbeler, tamir edilen türbeler. Ondan sonra Hümeyni'nin türbesi, üzeri kubbesi altından kaplama, gidin Behişt-i Zehra'da efendime söyleyeyim, putunu da görürsünüz. Kumda bunların hepsine şahit olursunuz. Başkalarının putunu yıktılar, kendi putlarını diktiler. Evet, Allahu Azze ve Celle'nin Tövbe suresi ayet 40'ta nitekim kafirler iki kişiden biri olarak onu Mekke'den çıkardığında her ikisi de mağaradayken arkadaşına üzülme, Allah bizimle beraberdir demiştir. İşte Allahu Azze ve Celle'nin ayette zikretmiş olduğu İki kişi, birisi Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, diğeri de Ebu Bekir radıyallahu anhu kardeşlerim. Evet. Bir rivayette Ebu Bekir radıyallahu anhu şöyle diyor aleyküm selam. Biz mağaradayken bizi aramaya çıkan müşrikler bize o kadar yaklaştılar ki ta üzerimize geldiler. Ben dedim ki ya Resulallah, bunlardan birisi eğilecek olsa, ayaklarının dibine bakacak olsa muhakkak ki bizi göreceklerdir. Bunlardan birisi bu anlamda bir eğilse bizi göreceklerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ya Eba Bekir, üçüncüleri Allah olan iki kimseyi sen ne zannediyorsun? Bukhari'deki, Müslim'deki bu hadisi şerif, gördüğünüz gibi biraz önceki Tövbe suresi 40'ını yapıyor, tefsir ediyor. Oradaki o iki kişiyi, yani Allah'ın sevdiği, yardım ettiği, efendime üzülmelerini istemediği o iki kişi, biri Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, birisi de Ebu Bekir radıyallahu anhu. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu, Ebu Bekir radıyallahu anhu ile alakalı bir tezkiye, Ebu Said el-Hudri'den, ben diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den duydum. Buyurdular ki, sohbeti hususunda, malı hususunda insanların bana en çok sevgili olanı Ebu Bekir radıyallahu anh'ındır. Sohbeti hususunda, malı hususunda insanların bana en çok sevgilisi Ebu Bekir radıyallahu anh'ındır. Eğer bir dost edinecek olsaydım, elbette ki Ebu Bekir'i dost edinirdim. Bu da yine Bukhari Müslim hadisi değerli kardeşlerim. Muhammed İbnül Hanefi'ye şöyle anlatıyor. Ben babam Ali İbn Ebu Talib'e Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra insanların en hayırlısı hangisidir diye sordum. Peygamber'e bu anlamda soru soruyor. Hangisidir insanların peygamberden sonra en hayırlısıdır? Babam Ebu Bekir'dir dedi. Babam Ebu Bekir'dir dedi. Ben sonra kimdir dedim. Ondan sonra Ömer'dir dedi. Ben Osman denilmesinden korktum da Ömer'den sonra hangisidir dedim. Babam, ben Müslümanlardan bir adam olmaktan başka bir şey değilim diyor. Yani Ali radıyallahu anhu burada tabii mütevaziliğini gösteriyor. Elbette ki Ebu Bekir, Ömer, ondan sonra Osman radıyallahu anhu, ondan sonra Ali radıyallahu anhu bu ümmetin üzerinde ittifak ettiği, yani fazilet derecesi, sırası, tasnif olarak bu insanlardır değerli kardeşlerim. Bu insanlardır. Ümmet bu şekilde kabullenmişlerdir bu insanlar. Bu da yine Bukhari'de zikir geçen bir rivayettir. Abdullah bin Şakik'ten anlatılıyor, rivayet ediliyor. Dedi ki, Aişe radıyallahu anhaya, peygamberin ashabından hangisi peygambere daha sevimli idi diye sordum. Aişe radıyallahu anha Ebu Bekir'dir dedi. Ebu Bekir'dir dedi. Sonra kimdir dedim? Ömer'dir dedi. Sonra kimdir dedim? Sonra Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır dedi. Sonra kim dedim? Aişe sustu. Aişe sustu. Bu bapta gördüğünüz gibi biz Ebu Bekir radıyallahu anhu'nun tezkiyesinden bahsediyoruz. Yine Huzeyfe'den gelen bir hadisi şerif, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benden sonrakilere iktida ediniz, Ebu Bekir ve Ömer'e. Benden sonra şu insanlara ittiba ediniz, iktida ediniz, Ebu Bekir ve Ömer'e. Onun içindir ki Müslümanlar Resulullah'ın vefatından sonra kendi aralarındaki ufak bir anlaşmazlık neticesinde hemen bu hadisi şerif gündeme gelir gelmez Ebu Bekir'e biat etmişlerdir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle böyle söylemiştir. Derhal iş bitmiştir. Benden sonra bu iki insana iktida ediniz. Ebu Bekir ve Ömer. Resulullah'ın kullandığı bu ifadelerdeki öncelik sonralık da çok önemlidir. Evet, bu da yine Tirmizi'deki bir hadisi şerif kardeşlerim. İbni Ömer radıyallahu anhudan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yine bir hadislerinde buyuruyorlar ki, ümmetim içerisinde onlara karşı en merhametlisi Ebu Bekir'dir. Ümmetine karşı, yani etrafındaki o insanlara karşı en merhametli olan Ebu Bekir radıyallahu anhudur. Allah'ın dini hususunda kafir ve münafıklara karşı en şiddetlisi ise Ömer'dir diyor. Bunların içerisinde en hayalısı Osman'dır diyor. Yani sahabenin içerisinde, ümmet içerisinde en hayalı olan Osman'dır diyor. En güzel hüküm vereni Ali radıyallahu anhudur. Ali'dir diyor, bak, en güzel hüküm vereni. Miras taksimini en güzel yapan Zeyd bin Sabit'tir diyor. En iyi Kur'an okuyan Ubey ibn Ka'b'dır. Haram ve helali en iyi bilen Muaz'dır. Dikkat edin, her ümmetin bir emini vardır. Benim ümmetimin emini de Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Aleyküm selam. Evet, dikkat edin, her ümmetin bir emini vardır. Bu ümmetin emini de Ebu Ubeyde bin Cerrah'tır. Ahmed'in Müsned'inde, Ebu Yala'nın Müsned'inde, Suyuti'nin Cami-ü Sagir'inde de yine ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Burada bu insanları resmen isimlerini zikrederek tezkiye ediyor. Biz bunu özellikle Ebu Bekir radıyallahu anh'unun tezkiyesinde ele almışızdır. Evet. Geçtik Ömer radıyallahu anh'unun tezkiyesine. Benim hasreten bu isimleri burada ele almam, kaleme almam, biliyorsunuz biraz önceki bahsini etmiş olduğumuz asabi ruhlar özellikle bu şahsiyetlerle uğraşıyorlar. Ebu Bekir'den, Ömer'den, Ayşe validemizden, hadisleri en fazla rivayet eden Ebu Hureyre'den bunları dillerine dolamışlardır. Allah dillerini kökünden kopartsın. Cahillerine de hidayet ihsan eylesin. Evet, Ebu Hureyre radıyallahu anhudan geliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Muhakkak sizden önce gelip geçen ümmetler içerisinde kendilerine haber ilham olunan kimseler bulunurdu. Eğer bu ümmet içerisinde böyle birisi bulunacak olsaydı, o da Ömer olurdu. O da Ömer olurdu diyor. Görüyor musunuz? Sizden önceki ümmetler içerisinde kendisine haber ilham olan kişiler, kimseler olurdu. Bu ümmet içerisinde böyle bir kimse yok. Dolayısıyla eğer böyle bir insan olacak olsaydı, Ömer olurdu diyor. Ömer olurdu diyor. Bukhari ve Müslim hadisi. İbni Ömer'den gelen başka bir rivayet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, Allah'ım şu iki adamdan, Ebu Cehil ve Ömer bin Hattab'dan sana en sevimli olanı ile İslam'ı aziz kıl. İslam'la onları İslam'la müşerref kıl. İslam'a yardımları olsun. Sonra Resul-i Ekrem bu iki kişiden Allah'a en sevimlisi demek ki Ömer'di diyor. Evet, Allah Resulü dua ediyor, bakınız. Allah'ım şu iki kişiden birisiyle İslam'ı aziz kıl, İslam'ı kuvvetlendir yani. Ebu Cehil ve Ömer bin Hattab. Hangisi hayırlıysa, Ömer radıyallahu anhu en hayırlılarıymış demek ki değerli kardeşlerim. Tirmizi'de zikredilen bir hadis-i şerif. Yine Ukbe ibn Amr radıyallahu anhudan rivayet ediliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, benden sonra peygamber gelecek olsaydı Ömer gelirdi diyor. Eğer benden sonra diyor bir peygamber gelecek olsaydı, Ömer olurdu diyor. Ömer olurdu diyor. Bu da yine Tirmizi hadisidir değerli kardeşlerim. Bukhari'deki bir hadis yine, hatırlarsınız, uzunca bir hadis. Burada Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anhunun hususi olarak cennetle müjdelenmesi, onların cennetle müjdelenmesi. Osman radıyallahu anhunun tezkiyesine geçiyoruz. Talha bin Ubeydullah radıyallahu anhudan rivayet edilmiştir. Dedi ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her peygamberin bir arkadaşı vardır. Benim arkadaşım da cennette Osman'dır. Benim arkadaşım da cennette Osman'dır. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Osman radıyallahu anhu için ona kapıyı açın ve kendisine isabet edecek bela ve imtihana karşı onu cennetle müjdeleyin. Kapı vuruluyor, kapıyı açın ve kendisine isabet edecek olan bela ve imtihana karşı onu cennetle müjdeleyin. Biliyorsunuz Osman radıyallahu anhu büyük bir imtihanla, bu anlamda musibetle, belayla karşılaştı ve sabretti. Cennet onun oldu. Müslümanlar arasında fitne fesat çıkmasın diye sabretti. Boynunu uzattı tabiri caizse. Kimseye bir şey emretmedi vuruşun kırışın diye. Dolayısıyla cenneti kazandı. Tirmizi'de ve Buhari'deki bir hadis değerli kardeşlerim. Yine hatırlarsınız Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kim Rume kuyusunu kazdırırsa ona cennet vardır buyurdu. Her kim Rume kuyusunu kazdırırsa, asker için bu anlamda bir su ihtiyacı, kim burayı kazdırırsa diyor ona cennet vardı. Ve o kuyuyu Osman radıyallahu anhu kazdırdı değerli kardeşlerim. O kuyuyu Osman radıyallahu anhu kazdırdı. Ve yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zorluk ordusunu tecihiz ederse her kim onun için cennet vardır buyurdu. Akabinde o orduyu tecihiz eden de Osman radıyallahu anhu olmuştur. Çünkü variyetliydi, durumu iyiydi Osman radıyallahu anhu'nun. O kuyuyu açtığı gibi zorluk ordusunu tecihiz eden de Osman radıyallahu anhu'ydu. Adam kalkmış diyor ki sen bana diyor Osman'ı sevdiremezsin ki. Sen bana Osman'ı sevdiremezsin ki. Kişi sevdiğiyle beraberdir arkadaşım. Sen Osman'ı seversen onunla beraber olursun inşallah. Sevmezsen senin paşa keyfin bilir. Sen bana Osman'ı sevdiremezsin. Sanki ben adama din adına Osman'ı anlatıyorum. Halbuki dinden bahsediyorsun. Yani oturuyorsunuz bu yönlü asabi ruhlarla dinden bahsediyorsun, İslam'dan bahsediyorsun. Hadis söylüyorsun, ayet söylüyorsun. Adam onu bırakmış. Kafaya takmış sahabeyi. Sahabeyi hemen gündeme getiriyor. Hasta kardeşim, bu adamların kafada hastalık var. Hasta ya, gerçekten hasta bunlar. Adamların bu anlamda bir ihlasları, samimiyetleri yoktur. Gönülleri rahat. Bu tip hakaretler karşısında bizim de sabırlı olmamızı bekliyorlar. Bizim de sessiz sakin olmamızı bekliyorlar. Bir Müslüman bu anlamda sessiz sakin nasıl kalabilir? Sahabelerime küfredildiği bir anda, dil uzatıldığı bir anda, her kim susarsa Allah'ın, meleklerinin ve lanet edebilecek herkesin laneti onun üzerine olsun diyor. Sen nasıl susacaksın? Hasta kardeşim bunlar, hasta. Yine Müslim'deki bir hadis, okumuşsunuzdur değerli kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Osman radıyallahu anhu için, kendisinden meleklerin dahi haya etmekte olduğunu, meleklerin kendisinden haya ettiği bir insandır. Ben nasıl kendisinden haya etmeyeyim ki? O geldiği zaman toparlanıyor biliyor musunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? O geldiği zaman toparlanırmış Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O kadar hayalı bir insan. Edepli bir insan. Meleklerin bile kendisinden haya ettiği bir insan. Sen diyor bana onu nasıl sevdireceksin ki diyor. Allahu akbar ya. Şimdi burada yine antiparantez. Bu hadisi şeriflere itirazın ne kardeşim? Neden bunlara itiraz ediyorsun? Sebep ne? Senin o batıl müessesende olduğu gibi Cafer-i Sadık'tan öteye geçmeyen bir senet zinciri mi var bunların? Sizin üzerine kendisini bina ettiğiniz dinin Cafer-i Sadık'tan öteye geçmiyor. Ve Cafer-i Sadık'a da iftiradır. Cafer-i Sadık'a da iftiradır. Cafer-i Sadık öyle bir şey söylememiştir. İftira kardeşim. Bu ümmetin en yalancısı bu topluluktur. En fazla yalan söyleyeni bu topluluktur. Şiadır, Rafizidir. Hadis ehlinin dediği gibi bunların rivayetleri Cafer en sahihleri Cafer-i Sadık'ta takılır kalır. Halbuki hadis ehlinin dediği gibi Cafer-i Sadık'tan Allah Resulüne kadar develerin boynunun kırılacağı, kopacağı bir yol var diyor. Develerin boynunun kopacağı bir yol var diyor. Oraya kadar diyor. Bunların değerli kardeşlerim gerçekten araştırın, soruşturun. Bunların Allah Resulüne dayandırdıkları bir tane bir şey bulamazsınız. Bizde nasıl ki Buhari çok değerli bir kitaptır, Müslim değerli bir kitaptır, Kütüb-i Sitte dediğimiz değerli bir kitaptır. Bunların en değerli kitapları Kuleyni'nin kaleme aldığı Usulü Kafi, Furuat'ta ve Akide'de Usulü Kafi dedikleri bir kitapları vardır. Aleykümselam. Usulü Kafi Kuleyni'nin yazdığı. Açın bakın kardeşlerim, içerisi küfür dolu, şirk dolu. Kur'an'ın 17 bin ayet olduğunu söylüyor. Kur'an'ın 17 bin ayet olduğundan bahsediyor. Tahrif edildiğinden bahsediyor. Sahabenin Kur'an'ı tahrif ettiğinden bahsederler. Bunların en yakın tarihteki Hümeynileri, en yakın tarihteki Hümeynileri, ki şu an elimde eserleri var, kitapları var, yeriyle numarasıyla gösterebilirim, sahabeye dil uzatan bir insan. Ebu Hureyre'ye dil uzatan bir insan. Mezheplerinin gereği imamların öyle bir derecesi var ki diyor, bu dereceye ne meleki mukarreb ne de nebi mürsel asla erişemez diyor. Hümeyni de bunu aynen öncekilerden devralmış. Öncekiler bunları söylüyor. Açın bugün Hukumetül İslamiye adlı eserinde bunu söylüyor. Bunu bir zamanlar Türkiye'de cirit atan, bu anlamda serbest dolanan cesaretli şialar bunu tercüme etti, yayınladılar. Dağıttılar bakın. Yani bu ümmet, bu millet, bu Türk toplumu her ne kadar cahil de olsa, herhalde bu ifadeden huy kapmayacak kadar cahil değildir ya. Bunu en cahil insana bile anlatsan kabul etmez. Bizim mezhebimizin gereği imamlarımızın öyle bir derecesi, değeri var ki neymiş o değer? O dereceye, o değere Melek-i Mukarreb, yani Cibril, Mikail, İsrafil, Melekül Mevt, bunlar erişemeyeceği gibi Nebi Mürsel de erişemez. Bak, görüyor musunuz? Bunu anlatıyorlar. İmamlar ölmek istediği yeri bilirler. Aynı kitabın içerisinde arkadaşım ya, aynı kitabın içerisinde. Ve bu adam korkunç bir vahdetil vücutçuydu, Hümeyni. Vahdetil vücutçuydu, açın onun yine Sırrı Salat isimli eserini. Bunu da Türkçe'ye çevirdiler. Açın bak, görürsünüz orada. Görürsünüz orada. Hatta Gorbaçov'a mektubunda onun hangi kitapları okuması hususunda tavsiyeleri vardır. Açın bakın, tasavvuf önderlerinin, felsefecilerin, şunların bunların kitaplarını onlara, o insana öngörüyor. Bunlar korkunç bir sapıklık içerisindeler. Bunlar, Allah ıslah etsin. Yaptıklarına kavuştu. Hayatta olanlarına da Allah hidayet nasip etsin. Allah şerlerinden emin eylesin. Ali radıyallahu anhu'nun tezkiyesi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle Ali radıyallahu anhu'ya sen bendensin, ben de sendenim buyuruyor. Sen bendensin, ben de sendenim diyor. Bazen işlerine geldi mi bizim hadisleri kullanırlar. Bak diyor, Buhari'de böyle bir hadis var. Var, ne olacak? Sen bendensin diyor. Ben de sendenim diyor. Tamam, biz zaten kabul ediyoruz. Yani siz zorla uğraşıyorsunuz ki Ali'yi mi sevmeyelim? Biz zaten Ali'yi seviyoruz radıyallahu anh. Sizden daha iyi seviyoruz. Daha çok seviyoruz. Siz sevmiyorsunuz. Siz Ali'yi ilahlaştırıyorsunuz. Ama biz seviyoruz Allah için. Siz sevmiyorsunuz. Siz ilahlaştırıyorsunuz. Biz Ali'den yardım beklemiyoruz. Siz Ali'den yardım bekliyorsunuz. Biz Ali'nin sözlerini dinliyoruz. Siz dinlemiyorsunuz. Ali radıyallahu anhu'dan o kadar hadis gelmesine rağmen muta nikahının haramlılığına dair, öyle mi? Muta nikahının haramlılığına dair siz bunu kabul etmiyorsunuz. Siz affedersiniz çatır çatır akşama kadar muta yapıyorsunuz. Günlük, saatlik, efendime söyleyeyim bir aylığına, iki aylığına. Samimi söylüyorum bakın ha. Gidin bugün İran'a. Hatta Rafsanjani'nin bu konuda fetvası vardır sene bilmem kaçta. Millete bol bol muhta yapmalarını, ekonominin düzelmesi açısından. Gidin bugün İran'a, camilerin etrafında kadınlar bekliyorlar kardeşim. Bekliyorlar orada. Hem de çarşaflı çarşaflı. İçi seni yakar, dışı beni yakar hesabı. Oradan çıkan birisi efendime söyleyeyim parayla 2 günlüğüne, 3 günlüğüne, 5 günlüğüne, aylığına avrat kiralıyorlar. Tabi bunu yapıyorlar kardeşlerim. Bunu yapıyorlar kardeşlerim. Bunu yapıyorlar kardeşlerim. Allah ıslah etsin. Tabi bu nefislerin hoşuna giden bir şeydir. Hani dedim ya biraz önce, inanır mısınız Türkiye'de birçok genci bununla zehirlediler. Bununla zehirlediler. Oradan uçaklarla İstanbul'a kadın kız getirdiler. Kadın kız getirdiler. Şu an elimde risaleler var. İslam'dan mutanın hükmü diye şu an elimde risaleler var. Bu adamlar Türkiye'de her iş bitmiş de mutayı Türkiye'de anlatıyorlar. Mutayı anlatıyorlar kardeşlerim. Ve bu iş, aleykümselam. Ve bu işi, inanır mısınız bu işi, yani iman eden erkeklerin konuşması bir kenara, bu işi inanır mısınız hararetli bir şekilde karşımda savunan bayanlarla karşılaşmışımdır. Bayanlarla bu anlamda karşılıklı münazaralar olmuştur. Yani ben utanmışımdır, onlar o an utanmıyorlardı. Ben bunu yeminle söyleyebilirim bakın. Yeminle söyleyebilirim. E hocam diyor, hem gülüyor hem de diyor ki hocam diyor, bunun şartları var. Öyle anlatıldığı gibi değil. Ne anam, ne şartı bunun? Yani şartı ne olabilir? Yani bu iş en çok sizin ağrınıza, sizin zorunuza gideceği yerde, en çok sizin bundan nefret edeceğiniz yerde nasıl buna sahip çıkabilirsiniz? Siz zinayı nasıl tarif edebilirsiniz böyle bir şeyi kabullendiğiniz zaman? Siz zinayı nasıl tarif edebilirsiniz? Bugün zina yapanlar da gidiyorlar saatliğine, günlüğüne kiralıyorlar, parasını, ücretini veriyorlar. Yani bu anlamda inanın hararetli savunucuları vardı bunun. Ve özellikle bahsini etmiş olduğum bu vatandaş, Allah'a hamdü senalar olsun, şu an hidayet bulmuş, kitap sünnetle amel eden birisi. Aleyküm selam. Kitap sünnetle amel eden birisi. Ona hidayet veren Rabbime hamdü senalar olsun. Evet, sen bendensin, ben de sendenim diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu için. Evet, yine Amr ibn Sa'd, babası Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anhu'dan şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali radıyallahu anhu'ya hitaben, senin bana yakınlığın Harun'un Musa'ya yakınlığı menzilesindedir. Şu kadar var ki benden sonra peygamber yoktur. Senin bana yakınlığın Harun'un Musa'ya yakınlığı menzilesindedir. Şu kadar ki benden sonra peygamber yoktur. Amcasının oğlu tabii ki yani. Amcasının oğludur. Yine bakınız, bu da Müslim'de anlatılıyor. Yine bakınız başka bir rivayet. Senemet İbni Ekva radıyallahu anhu şöyle anlatıyor. Şöyle diyor. Ali Hayber'de gözünde rahatsızlık olduğu için peygamberden geride kalmış idi. Hayber'de gözünün rahatsızlığından dolayı geri kaldı. Ali kendi kendine, ben göz rahatsızlığı sebebiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den geriye kalır mıyım diyerek dışarıya çıktı ve peygambere yetişti. Allah'ın sabahında fedih ihsan edeceği gecenin akşamı olunca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, yemin olsun İslam bayrağını yarın muhakkak bir kimseye, bir kişiye vereceğim ki Allah ve Resulü onu sever. Yahut o kimse Allah'ı ve Resulünü sever. Allah ona fetih ihsan edecektir buyurdular. Ertesi gün Ali ile karşılaştık. Halbuki biz göz rahatsızlığından dolayı onun gelmesini ummuyorduk. Geleceğini sanmıyorduk. Sahabiler işte Ali geldi dediler. Allah Resulü bayrağı ona verdi. Allah Hayber'in fethini ona müyesser kıldı. Ona müyesser kıldı. Radiyallahu anhu. Evet, hususi olarak, gerçi dersimiz bu anlamdaki, yani sahabeye tan eden, sahabe hakkında ileri geri konuşan insanlara Ali radıyallahu anhu'yu buraya almamızın sebebi ise, bazen bu anlamda da ileri geri konuşuyorlar. Yani bunlardan bahsederken Ali'den niye bahsetmiyorsunuz? Falanın şu kadar hadisi var da Ali'nin niye şu kadar hadisi var? Veya efendime söyleyeyim, Fatıma'nın neden şu kadar hadisi var şeklinde akli, mantıki, efendime söyleyeyim, reddiyeler, ileri geri konuşmalar. Yine bakınız, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den, ben kimin velisi isem Ali de onun velisidir. Ben kimin velisi isem, yani dostu isem Ali de onun dostudur. Evet, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim dostumuzdur. Ali radıyallahu anhu da bizim dostumuzdur. Allah Resulü de dostumuzdur. Ali radıyallahu anhu da bizim dostumuzdur değerli kardeşlerim. Yine Ali radıyallahu anhu'dan rivayet edilmiştir. Dedi ki, Allah'ın nebisi Ümmi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, seni ancak mümin olan sever ve senden ancak münafık olan nefret eder. Evet, Allah Resulü özellikle Ali radıyallahu anhu için seni ancak mümin olan sever ve senden de ancak münafık olan bir kimse nefret eder. Bu da Tirmizi'deki bir hadisi şerif. Değerli kardeşlerim, burada bu asabi ruhların pek sevmeyecekleri bir insan, burada bundan da bahsedeceğiz. Muaviye radıyallahu anhu. Muaviye radıyallahu anhu, bu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tezki ettiği insanlardan bir tanesidir. Abdurrahman Ebu Amire radıyallahu anhu, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den Muaviye için şöyle dua ettiğini rivayet ediyor. Muaviye radıyallahu anhu için şöyle dua ettiğini anlatıyor. Allah'ım onu hidayet eden, hidayete eren ve hidayet vasıtası kıl. Aleykümselam. Allah'ım onu hidayete eden, hidayete eren ve hidayet vasıtası kıl. Tirmizi'deki bu hadislerinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor kardeşlerim. Yine İbn-i Ebu Müleyke şöyle tahdis etmiştir. Kurayb tarafından İbni Abbas'a senin müminlerin emiri Muaviye hakkında bir sözün var mı? İbni Abbas'a tabi soru soruluyor bu anlamda. Senin müminlerin emiri Muaviye hakkında bir sözün var mı? Çünkü o vitir namazını ancak bir rekat olarak kılıyor. İbni Abbas isabet etmiştir çünkü Muaviye bir fakihdir diyor. Evet. Muaviye hakkında ne dersin? Yani onun ilmi hakkında, irfanı hakkında ne dersin, ne düşünürsün? Muaviye vitir namazını bir rekat kılıyor. İbni Abbas radıyallahu anhu ne diyor? İsabet etmiştir çünkü Muaviye bir fakihtir. İbni Abbas radıyallahu anhu tarafından evet böyle zikrediliyor. Yine değerli kardeşlerim, yine Ebu Hureyre radıyallahu anhu hususunda İslam'ın özellikle Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tezkiyesi. Arkadaşımız ne yazıyorsun? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz bir gün Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun kendisinden dinlemiş olduğu hadisleri unutması hasebiyle Allah Resulüne bu yönlü bir istekte bulunuyor. Yani diyor ki ben senden duyduğum hadisleri unutuyorum ya Resulallah. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ridasını yere yaymasını istiyor ve özellikle Ebu Hureyre radıyallahu anhu için dua ediyor. Ve Ebu Hureyre radıyallahu anhu bundan sonra işittiklerini unutmadığını söylüyor. Yani bu ne demektir? Bugün bu anlamda asabilik yapan, ileri geri konuşan, ya bu kadar hadis efendim bir insan tarafından nasıl ezberlenir? Efendim bir insan bu kadar hadisi nasıl ezberleyebilir? Hem de 3 senelik bir zaman zarfı içerisinde bu anlamda ileri geri konuşanlar söz konusu olduğundan dolayı burada özellikle gördüğünüz gibi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre hakkında özel bir duada bulunmuştur. Allah'ın Resulü bu insanla alakalı özel bir duada bulunmuştur. Bunun yanı sıra akli olarak bile insan aleykümselam çevresindeki insanlara baktığı zaman 3 sene içerisinde Allah'ın kitabını 6600 küsür ayeti celile Allah'ın kitabını 3 sene içerisinde ezberleyen kişiler kimselere şahit oluyor. Neden onları kabul ediyoruz da Ebu Hureyre radıyallahu anhu kendisine dua edilmesine rağmen yani özel bir dua edilmesine rağmen neden 5000 küsür hadisi ezberlemesin? Buna itiraz edenler gibi bir kafa taşımıyordu Ebu Hureyre radıyallahu anhu. Bu şekilde bir kafaları yoktu. Onlar zeki insanlardı. Akıllı insanlardı. Onlar ihlaslı, samimi insanlardı. Onlar karın tokluğuna bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanında hadis okuyup yazan insanlardı. Ama senin niyetin bozuk. Senin kafada arıza olursa kalkar dersin ki Ebu Hureyre pis boğazı yüzünden sırf karnını doyurmak için oralarda yalakalık yapıyordu. Bu kadar alçalacak kadar, basitleyecek kadar efendim insanlar söz konusu. Adam bu şekilde basitleşiyor, alçaklaşıyor bakın. Halbuki anlatılıyor. Ashab-ı Suffa'da bunlar gariban insanlar. Orada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den hadis yazmak için, hadis efendime söyleyeyim, toplamak için karın tokluğuna. Yok mu bugün bu anlamda samimi Müslümanlar? Ben istemiyorum bir şey. Yeter ki karnımı doyursunlar. Yeter ki bu anlamda bir geçimim sağlansın. Ben Allah'ın dinini öğreneyim. Allah'ın dinini yaşayayım, yaşatayım. Yok mu? Vardır tabii ki. Hem de çok. Bunun yanı sıra yine bu problemli kafalar efendim 5000 küsur hadisi nasıl rivayet eder? Halbuki ilim ehlinin de dediği gibi, hadisçilerin de ifade ettiği gibi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun teferrüt ettiği hadis, yani sadece kendisinin rivayet ettiği hadis 100 küsur tane, yani 200'e varmaz. Diğerlerini diğer sahabelerle beraber zikretmiştir. Kendisinin anlattığını bir başka sahabe de anlatıyor. Sadece o anlatmıyor. Ve yine bunun yanı sıra bilinmesi gereken önemli hususlardan bir tanesi. Ve yine bunun yanı sıra Allah Resulü'nün vefatından sonra da Ebu Hureyre radıyallahu anhu hadis öğrenmiştir. Onlar kendi aralarında Allah Resulü hususunda yalan söylemediklerinden dolayı onlar birbirlerinden duydukları sözlerde Allah Resulü böyle dedi diyorlardı. Çünkü bizim aramızda yalan yoktu diyorlar. Onun içindir ki birisi birisinden bir şey duyuyor. İbn Abbas'tan duyuyorsa, İbn Mesud'dan duyuyorsa Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi diyor. Kâle Resulullah diyor. Dolayısıyla ve bunun sebebini de açıklıyorlar, söylüyorlar. Bizim aramızda yalan denilen bir şey yoktu. Burayı da tabi anlayamadıklarından dolayı beyefendiler Ebu Hureyre hakkında ileri geri ne yapıyor? Konuşuyorlar. Allah ıslah etsin. Allah kafalarına Ebu Hureyre kadar taş düşürsün. Bakalım nasıl helalleşirler. Onların yakasına yapışacaktır diğer tarafta. Temizliyorlar. Temizliyorlar. Evet. Yine bakınız Ebu Hureyre radıyallahu anhu bir kere diyor ya Resulallah, kıyamet gününde senin şefaatinle en ziyade mes'ud olacak insan kimdir? Ebu Hureyre radıyallahu anhu Resulullah'a soruyor. Ya Resulallah, kıyamet gününde senin şefaatinle en ziyade mes'ud olacak insan kimdir denildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki ya Ebu Hureyre, hadis bellemek için sende gördüğüm şiddetli arzuya göre bu hadisi senden evvel kimsenin bana sormayacağını zaten tahmin ediyordum. Yani sendeki bu iştah, bu iştiyak, bu samimiyet, ben bunu biliyordum. Yani ben muhakkak ki bunu ilk önce sen soracaksın. Allahu Akbar. Sendeki gördüğüm şiddetli arzuya göre diyor, bu hadisi senden evvel kimsenin bana sormayacağını zaten tahmin ediyordum. Demek ki bir takım asabi ruhların dediği gibi Ebu Hureyre radıyallahu anhu sadece boğaz için oralarda uğraşmıyor. Hadisleri öğrenmek için. Bu anlamda ihlaslı ve samimi bir şekilde dinini yaşamak için. Ama bu zavallılar daha farklı sözler söylüyorlar. Allah ıslah etsin. Ve devam ediyor. Kıyamet gününde halk içerisinde şefaatimle en ziyade mes'ud olacak kimse kalbinden İhlaslı olarak La ilahe illallah diyen kimsedir. Evet, kıyamet gününde halk içerisinde şefaatimle en ziyade mes'ud olacak kişi kimse kalbinden halis olarak La ilahe illallah diyendir. Bu da yine Buhari hadisi değerli kardeşlerim. Hulasa, muhterem kardeşlerim, hulasa, daha burada zikretmekte gerçekten aciz kalacağımız birçok hadis-i şerif var ki, bunların her biri tek tek isim zikrederek sahabeyi tezkiye etmiştir. Umumen, hususen. Yani baştaki zikredilen, efendime söyleyeyim, ayetlerin haricinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'de umumen ve hususen ne yapıyor? Sahabeyi tezkiye ediyor. Artık umumen ve hususen Allah ve Resulünün bu tezkiyelerinden sonra birileri kalkıp da örneğin Şia'ydı, Mu'tezile'ydi, bunlara paralel zihniyetinde olan asabi ruhlardı. Bu umum ifadeli tezkiyenin karşısında canım sahabenin hepsi de adil değildi. Efendim işte senden sonra onlar neler yaptılar, neler? Veya sahabe arasındaki geçen anlaşmazlıkları gündeme getirerek hepsinden de haber kabul edemeyiz gibi sözlerle reddiye vermeye çalışanlarsa ki senelerdir yaptıkları adaletsizlik, efendim insafsızlık, diğer bir ifadeyle alçaklık budur. Biz de onlara deriz ki bir siz bazı hak olan sözlerinizle batılı talep ediyorsunuz. Bazı hak sözlerinizle batılı talep ediyorsunuz. Şöyle ki kullanmış olduğunuz sahabenin hepsi de aynı seviyede değildir sözüyle onların bazılarını adil, bazılarını da adaletsizdir demek istiyorsanız halt etmişsiniz. Yanılmışsınız. Güzel bir söz kullanmamışsınızdır. Doğru olan söz, yani buradaki farklılık Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sohbetlerine iştirak nispetine göre ilim farklılığıdır. Doğrudur yani. Allah Resulü'nün sahabesi aralarında farklılıklar vardı. Ama bu farklılık adalet yönünden değil, ilim yönündendir. Yani Allah Resulü'nün sohbetlerine iştirak nispetinde onların ilim farklılıkları vardı. Ama adaletlerine gelince biraz önceki delillerde ifade edildiği gibi onların hepsi de adildir. Onların hepsi uduldur. Dolayısıyla Allah ve Resulü'nün adil saydığı bu umum insanlardan sizin delil ile cerh ederek istisna edeceğiniz birisini lütfen söyleyin bakayım. Delil ile senin gibi asabi ruh, dinden imandan haberi olmayan, hadisten haberi olmayan, uyduruk bir takım sözlerle değil, şöyle sahih bir nasla, delille bir tane istisna yap bakayım. Bir tane istisna yap bakayım. Delille dedik, delil. Neden? Çünkü Allah ve Resulünün tezkiye ettiğini yine ancak Allah ve Resulü cerh eder. Allah ve Resulünün tezkiye ettiğini yine Allah ve Resulü cerh eder. Onlardan bir delil olması gerekir. İkinci olarak anlayamadığınız bir şey daha var. Adaletle masumiyet olayıdır. Bunu da anlamıyorsunuz siz. Siz bu anlamda gerçekten cahil kalmışsınız. Birbirine karıştırıyorsunuz. Adaletle masumiyet olayı birbirinden farklıdır. Eğer kendi aralarındaki Allah'ın önceden bildiği bazı anlaşmazlıkları ve kavgaları gündeme getirmek istiyorsanız ki derdiniz budur zaten, şunu iyi bilmeniz gerekir ki Allah'ın tezkiye ettiği topluluk adalet sıfatı tespit edilenlerdir. Masumiyetleri tespit edilenler değildir. Bunlar adil insanlardı. Masum değillerdi. Olabilir, hata yapabilirler. Yani bizdeki şahitlik müessesesindeki tespit adalet sıfatının tespitidir. Masumiyet sıfatının tespiti değildir. Ki haberi kabuldeki kaide anlatıldığı gibi onların adilliğine önce bakılır. Hata yapabilirler. Haberi kabuldeki efendim kaide, kural onların adilliği, sıkalığıdır. Allah ve Resulü onların adil olduğunu zikrettikten sonra sizin bu anlamdaki sözlerinize itibar edilmez. Kabul edilmez kardeşlerim. Kabul edilmez. Onları tezkiye eden Allah Azze ve Celle'dir. geçmiş ve gelecek olanları hakkıyla bilen, dolayısıyla tezkiye ettiklerinin ileride neler yapacaklarına da muttali olan Allahu Azze ve Celle'dir. Hakkıyla ona, buna vakıf olan yine Allahu Azze ve Celle'dir. Bedir ehlinden olanların cennetle müjdelendiği, ne yaparsalar yapsınlar günahların affedildiğini bahsediyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Öyle mi? Bedir ehlinin ileride ne yapıp yapmayacağını Allah Resulü Allahu Azze ve Celle biliyordu kardeşlerim. Bedir ehli ufak tefek hataları olacak ama Bedir ehli Allah'a şirk koşmayacak. Bedir ehlinin o ufak tefek hataları önceden yaptığı birçok güzellikler, iyilikler sebebiyle silinecektir, silinmiştir. Allah onlardan razı olduğunu söylüyor. O kadar. Senin razı olup olmaman hiç önemli değil. Üçüncü olarak anlaşılması gereken şey de değerli kardeşlerim, hani Bukhari'de zikri geçen bir hadis var ya, uzunca bir hadis, havzun başında bir takım insanlar kovalanırlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem orada, bunlar benim ashabımdır, bunlar benim arkadaşlarımdır der, onlara sahip çıkmaya çalışır ve kendisine denir ki hayır, onlar senden sonra neler yaptılar, haberin var mı? Onlar senden sonra neler yaptılar? Bukhari'de zikir geçen bu hadis var. Başka meselelerde Bukhari'yi, Müslim'i delil olarak ele almazlar. Buna geldi ya, işlerine geliyor ya, hemen bunu Bukhari'den hemen bunu delil getiriyorlar. Öncelikle sen Bukhari'yi kabul etmeyen bir insansın. Sen Bukhari'den niye delil getiriyorsun ki? Ve asabi ruh, işine geldiği için mi onu getiriyorsun? İşine geldiğinden dolayı mı bunu getiriyorsun? Şimdi zikredilen bu hadisle ilgili onlara sorulması gerekli birçok soru var. Bunlardan ilki hayırdır ya, yine bir problem mi var? Yavaş yavaş milletin ayağı kaymaya başladı. Şuradan davet edin tanıdıklarınızı. Bu hadisi şerifle alakalı onlara sorulması gereken sorular vardır. Hadiste bahsedilen, yani kendilerinden bahsedilen bu kimseler kim? Bunların isimleri ne? Sayar mısınız? Bu bahsedilen insanlar kim? Kim bunlar? Yani kim ki bu kendilerinden haber kabul etmeyelim? Adını söyle bakayım. Kim bunlar? Bunun cevabını bir almak lazım. Buna bir isim veremeyeceklerdir. Bir. İkincisi Allah Azze ve Celle'nin ilk önce tezkiye edip de sonradan vazgeçtiği insanlar mı bu? Bu ne biçim düşünce? Allah'ın önce tezkiye ettiği, ondan sonra da vazgeçtiği insanlar mı? Böyle mi anlamamız lazım? Aleyküm selam. Bu mümkün değildir. Burada anlaşılması gereken ne biliyor musunuz kardeşlerim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra herhalde dinden çıkanlardan haberi yoktu. Aynen Musa, İsa aleyhisselamın gibi. Allah Azze ve Celle soruyor ya kendisine, sen mi dedin bunlara beni ilah edinin diye? Haşa, sana sığınırım. Ben vefat ettikten sonra bunların ne yaptığından haberim yoktu ya. Yani bir peygamber değerli kardeşlerim, vefatından sonra arkasındaki insanların ne yapıp yapmadığını bilmez. Muhammed Mustafa bir zamanlar etrafındaki insanlar, arkadaş gördüğü, sahabi gördüğü insanlar orada bunlara sahip çıkmak istiyor ama bu kişiler, bu kimseler Resulullah'tan sonra dinden dönen insanlar. Bunlar dinden dönen insanlar. Dolayısıyla bizim başta bir tarif yaptık. Bir sahabi tarifi yapmıştık. Sahabi derken en son kullandığımız bir ifade vardı, değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme Müslüman olarak ittiba etmiş, onun sohbetinde az veya çok bulunmuş, gözü görmese bile ona mülaki olmuş ve Müslüman olarak ölmüş kimseler. Hadis ehlinin tarifi budur. Sahabi bunlardır. Ve Müslüman olarak ölmüş kimseler. Siz Allah'ın Resulünden sonra dinden dönenleri sahabi mi sayıyorsunuz? Bu hadiste anlatılan Allah Resulünden sonra dinden dönen insanlar. Senden sonra bunlar topukları üzerine dinden döndüler. Hadiste bu anlatılıyor, bakınız. Ama Resulullah'ın orada kendilerini tanıdık olarak gördüğünden dolayı onlara sahip çıkmak istiyor. Çünkü bilmiyor kendisinden sonra ne yaptıklarını. Resulullah'ın orada bunlar benim ashabımdır İfadesini hemen cımbızla çekmiş bu asabi ruhlar. Bak gördünüz mü? Gördünüz mü? Yani sahabelerden bile havzın başından kovulacak, def edilecek kimseler vardır. Onun için sahabenin hepsini adil kabul edemeyiz. Sahabeden efendime söyleyeyim bir şey kabul edemeyiz. Bununla bakınız, hak olan bir hadisle, sahih olan bir hadisle batıllarını kastediyorlar. Cahilliklerini görüyor musunuz? Halbuki sahabi tarifi güzel anlaşılması lazım. Müslüman olarak ölen insanlardan bahsediyoruz biz. Dinden dönen insanlar sahabi olarak kabul edilmiyor ki zaten. Veya hangi dinden dönen insan var ki ravilik yapmış da bizim hadislerimizde bu insanlar ravidir, senette anlatılıyor. Kim bu? Söyler misin? Sen Cafer-i Sadık'tan öteye gidemiyorsun ki. Senin bu anlamda konuşacağın hiçbir şey yoktur. Hiçbir şey yoktur. Öyleyse sözü daha fazla uzatmayalım. Allah Azze ve Celle bizlere bu anlamda hakkı hak bilip ona ittiba eden kullarından olmamızı nasip eylesin. Batılı batıl bilip ondan uzak duran kullarından olmamızı nasip eylesin. Ve yine bizlere biraz önceki Kehf suresinin 8-9. ayeti celilelerinde tezkiye edilen sahabelere, akabinde anlatılan Kehf suresi 10. ayetinde anlatılan, eğer onlardan sonra gelen insanlar ise ki öyleyizdir, onlara bol bol dua eden, içimizde onlara herhangi bir kin, nefret duymayan, haset duymayan insanlardan olmamızı nasip eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Evet, Allah hepinizden razı olsun. Adamın iyi